Tanrı sözünden, kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz Yaratılış kitabının 34. bölümüne geldik bu yayınımızda değerli dinleyicilerimiz. Bir önceki bölümde Yakup, Rabbin sözünü dinleyip Beyt El'e gitmeliydi. Bence oraya hemen gitmektense Şekem kenti yakınlarında konaklaması bir hataydı. Bu bölümde olaylar gelişmeye başlayınca Yakup'un hata yapmış olduğunu anlayacağız. Bu adamın ailesi içinde bir rezalet ortaya çıkacaktır. Aile onuru lekelenecek ve o yörenin insanları arasında rezil olacaktır. Yakup'un Lea'dan olan kızı Dina, o bölgenin beyi Hamor'un oğlu Şekem tarafından tecavüze uğrayacaktır. Bunun üzerine Dina'nın öz kardeşleri Şimon ve Levi, aile namusunu temizlemek düşüncesiyle o kentin halkını tümüyle öldüreceklerdir. Şimon ile Levi'nin bu hareketi hiçbir koşul altında haklı sayılamazdı. Onların bu şekilde bunca insanın canına kıyması, Yakup'un ailesi üzerinde çirkin bir leke bırakacaktır. Bu olaydan hemen anlayacağız ki, Yakup'un oğulları Lavan'ın etkisi altında kalmışlardı. Öç almak ancak Tanrı'ya ait bir şeydir. Daha sonra Rab kendi kutsal sözünde bunu açıklayacaktır. Birisi size kötülük ettiği zaman öç almaktansa merhamet göstermeniz gerekir diyecektir. Dünyanın yöntemi başkadır. Birisi sana karşı bir kötülük ettiği zaman sen de ona kötülük edersin. Ama Rabbin ölçüsüne göre bu yanlıştır. Merhamet gösterilmeli ve adil Rab gereken cezayı kendisi verecektir. Şimon ve Levi dünyanın ölçüsüne göre hareket ettiler. Bu ölçü ise Lavan'ın yanında kaldığı yıllar içerisinde çocuklarının yapısına işlemişti. Rab, Yakub ile ailesini böyle olumsuz bir ortamdan çıkarıp geri Kenan ülkesine getirmek amacındaydı. Ne yazık ki Yakup, önceleri ekmiş olduğu kötü tohumların ürününü biçecektir. Yaratılış kitabında Tanrı iki ana konuya kerelerce değinmektedir değerli dinleyicilerimiz. Birinci konu kalıtım yoluyla babadan oğula geçen özelliktir. Bu özellikler sadece bizim bugün bildiğimiz DNA denilen genlere bağlı değildir. Ruhsal alanda da bir çeşit kalıtım vardır. Yaratılış kitabında Rabbin bize aktarmak istediği bir prensip sürekli olarak önümüze çıkmaktadır. Rabbe iman eden bir kişi iman etmeyen ile evlenmemeli. Hem fiziksel hem de ruhsal alanda bu gibi evliliğin olumsuz etkileri olacaktır. İkinci konu içinde yaşadığımız çevre koşullarıdır. Rabbe bağlı kişiler olarak mümkün olduğu kadar kendimizi dünyanın etkisinden korumalıyız. Aslında koruma işini yapan Rab'dir. Bizden beklediği Rab'be itaat etmemizdir, ona yakın yaşamamızdır. Yakup'un hayatına bakıyoruz ve orada sürekli itaatsizlik görüyoruz. Yakup büyük bir ailenin reisi olmuştu. 12 oğlu ve birçok kızları vardı. Bu çocukların ne gibi koşullar içerisinde yaşayacakları aile reisine bağlıydı. Aynı zamanda bu çocukların içinde yetiştikleri koşullar ileride onların çocuklarını etkileyecektir. Dostum, sen İsa Mesih'e iman etmişsen bu etkenleri göz önünde bulundurmalısın. Rab bizi dünya içinde bıraktı ki dünyanın ışığı ve tuzu olalım. Ama dünyada yaşanan her tür günah sistemine hayır deyip günah içerisinde yaşayan insanlar gibi yaşamamızı istemiyor. Yaratılış kitabında göze çarpan bir başka nokta daha vardır. Aile içerisinde çıkan sürtüşmeler. İbrahim peygamberin ailesine baktığımızda o aile içerisinde Hacer ile Sara arasında süre giden bir sürtüşme olmuştu. Bunun nedeni imansızlıktı. Ama şunu görüyoruz ki İbrahim'in ailesinde başlayan sürtüşme orada kalmıyor. Bir sonraki kuşağa aktarılıyor. Kalıtımsal bir aktarmadır bu. İbrahim'in oğlu İshak'ın iki oğlu oluyor ve bunların arasında sürtüşme oluyor. İshak'ın oğullarından biri Yakup'tur. Yakup'un ailesi içerisinde de sürtüşme olacaktır. Yakup'un 11 oğlu en küçükleri olan Yusuf'u kıskanacak ve onu köle olarak Mısır'a satacaklardır. Bence bu prensibi görmemek olanaksızdır. İbrahim'in ailesi içerisinde başlayan bu sürtüşme kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Bu 34. bölüme girerken Yakup'un daha önce yapmış olduğu hatanın sonucunu göreceğiz. Beyt ele gitmesi gerekirken burada Şekem'de bir süre kalıyor ama ailesine çok pahalıya patlayacaktır bu. 33. bölümün sonunda Yakup Şekem'e geldiği zaman orada Tanrı'ya tapınmak için bir sunak kurmuştu. Ama 34. bölümün hemen başında bazı olaylar gelişiyor ve Yakup ile ailesi Rab için olumlu bir tanıklık yapacakları yerde Rab'bin adını lekeliyorlar. Rab Yakup'un adını bile değiştirmişti. Bu adam artık Rab için yaşayacaktı. Ama ne oluyor? Bir skandal, büyük bir rezalet. Rab'bin adına onur getirecekleri yerde çamur atıyorlar. Bu olay bize değerli dostum bir ders olsun. Rab'be iman eden birisi hemen değişip günahsız olmaz, olamıyor. Rab onun yaşamında değişiklikler yapmaya başlar ama bu değişim yavaş yavaş ilerler. Rab'be yeni iman etmiş bir kişiye baktığımız zaman onu hemen yaşam tarzına göre yargılamayalım. O kişi gerçekten Rab'be iman etmişse Rab onun yaşamında iş görmektedir. Yeni imanlının hataları olacaktır. Yakup gerçekten Rab'be iman etmiş birisiydi ama kusursuz değildi. Peki ama hangimiz kusursuzuz? Rab İsa Mesih'e iman etmiş olanlarımız ancak günahlarımızın bağışlanmış olduğunu söyleyebiliriz. Ama hiçbir zaman kusursuz değiliz. İman ettiğimiz anda Rab bizi kendi çocukları olarak ailesi içerisine kabul eder. Kutsal Ruhu sayesinde bize ruhsal gerçekleri açıklamaya başlar ama ruhta büyüme fiziksel dünyadaki bitkilerin büyüme tarzında olduğu gibi zaman alır. Kutsal Ruh sayesinde birçok ruhsal gerçekleri öğrenebiliriz ama bu gerçeklerin yaşamımızda uygulanması belli bir zaman alacaktır. Çok kez ruhsal hayatımızı incelediğimiz zaman Simon Petrus'tan farksız olduğumuzu görebiliriz. Simon Petrus defalarca düştü ve kalktı. Biz de kerelerce düşeceğiz, kalkacağız ve böylece ruhsal alanda yürümesini öğreneceğiz. Simon Petrus düştü, kalktı ve yaşamının sonlarına doğru Rab ile yürümeyi öğrendi. Hatta Rab İsa ile öyle yakın bir yürüyüşü oldu ki onun izinden giderek o da çarmıha çakıldı. Kendi hayatımızda da bazı gerçekleri görmeliyiz değerli dostum. Ruhsal gerçekleri öğrenebiliriz ama o gerçekleri yaşamak için zaman gerekir. Ruhsal gelişim yavaş yürüyen bir süreçtir. Kendi hayatımızda yavaş olduğu gibi başkalarının hayatında da yavaş yürüyecektir. Başka inanlılara bakıp kendi hayatımızda olmayanı onların hayatında beklemeyelim. Yaratılış kitabında hiç de iç açıcı olmayan 3 bölüm görebiliriz. Bu bölümlerin 3'ü de Lavan'ın kızı Lea'nın çocuklarıyla bağlantılıdır. Bu etkeni göz önünde bulundurursak şöyle bir sonuca varabiliriz. Birden fazla eşle kurulan evlilik içerisinde her zaman sorunlar olacaktır. Rab, kardeşim, durum ne olursa olsun çok evliliğe karşıdır. Ama diyeceksiniz ki Yakup'un bu işte ne suçu var ki? 7 yıl Lavan için deli gibi çalışırken Rahel ile evleneceğini sanıyordu ve Lavan onu aldatıp Lea ile evlendirmişti. Evet ama Yakup gönüllü olarak 7 yıl daha çalışıp Rahel'in de bedelini ödedi. Yani Yakup bu işte tümüyle suçsuz değildi. Göz göre göre 2 eş aldı. Bu çok evliliğin sonucu çok kötüydü. Bu bölümde Lea'nın çocuklarının günah içerisinde yaşadıklarını göreceğiz. Hatırlarsanız Lea'nın 4 oğlu olmuştu. Bunlardan ikisi Şimon ve Levi bu bölümde yüz karası olacaklar. Bir sonraki bölümde ise Lea'nın büyük oğlu Ruben, babası Yakup'un cariyesi Bilha ile yatacaktır. Yaratılış 38. bölümde Lea'nın oğlu Yahuda bir fahişe kılığına giren kendi gelini Tamar ile yatacaktır. Lea'nın 4 oğlu da gerçekten kötü bir hayat tarzı sergileyecektir. Şimdiye dek İbrahim ile İshak'ın ailesi içerisinde yer alan olayları incelersek, bazı günahların işlendiğini ve bazı eksikliklerin olduğunu göreceğiz. Ama Yakub'un ailesi içerisinde yer alan olaylar gerçekten çirkin ve tiksindirici olacaktır. Günah yeni bir şekil alıyor bu aile içerisinde. İnanıyorum ki Yakub'un ailesi içerisinde gelişen çirkin olaylar Lavan'ın ailesinden gelen etkilerden kaynaklanıyordu. Yakup 34. bölümde Şekem denilen bu yerde konaklamaya karar verdi. Çadırını kurduğu arsayı satın aldı. Birisi arsa satın aldı mı orada kalıcı olacağı malum. Bir açıdan Yakup hayatını o yörenin toplumuna göre ayarlamaya çalışıyor. Ancak Yakup'un konaklamak istediği yerin halkı o kadar iyi değildi. Rab yine Yakub'u bu insanların arasından çekip alacaktır ama önce olayların nasıl geliştiğini incelemeye başlayalım. Birinci ayette şöyle yazar, yani Yaratılış 34. bölümün birinci ayeti. Lea ile Yakub'un kızı Dina bir gün yöre kadınlarını ziyarete gitti. Dina saf bir şekilde o yörenin kadınlarını ziyaret ediyor. İkinci ayette şöyle diyor, o bölgenin beyi Hivli Hamor'un oğlu Şekem, Dina'yı görünce tutup kızın ırzına geçti. Bazen gazetelerde yayınlanan olayları okurken şaşırırız değil mi? Adam öldürmeler, ırza geçmeler, gasp olayları. Acaba dünyamızın sonu ne olacak diye düşünürüz. Oysa insanlık tarihi sürekli bu gibi olaylara tanık olmuştur. Olayı günümüzün gazetesinde okumuş olsaydık herhalde şöyle bir başlık altında bir yazı bulurduk. Yabancı kıza tecavüz. İnsan tabiatı o kadar değişmiyor. Yakub'un gününde ihtiraslarıyla güdülen insan günümüzde de aynı ihtiraslara yenik düşmektedir. Şekem Dina'ya aşık olsaydı onu babasından ister ve belki de evlenebilirlerdi ama böyle olmadı. Kızı gördü ve hemen onun ırzına geçti. Bu işi yaptıktan sonra Şekem, Yakub'un kızına gönlünü kaptırdı. Dina'yı sevdi ve ona nazik davrandı. Babası Hamor'a bu kızı bana eş olarak al dedi. Yaratılış 34, 3 ve 4. ayetler. İlginç olan şu ki, şimdi genç bu kıza aşık oluyor ve onunla evlenmek istiyor. 5-7 ayetler arasında şöyle okuyoruz. Yakup, kızı Dina'nın kirletildiğini duyduğunda oğulları kırda hayvanlarının başındaydı. Yakup onlar gelinceye kadar konuşmadı. Bu arada Şekem'in babası Hamor konuşmak için Yakup'un yanına gitti. Yakup'un oğulları olayı duyar duymaz kırdan döndüler. Üzüntülü ve çok öfkeliydiler çünkü Şekem Yakup'un kızıyla yatarak İsrail'in onurunu kırmıştı. Böyle bir şey olmamalıydı. Evet, biz de buna katılarak olmamalıydı diye sesimizi yükseltebiliriz. Ama olan olmuştu. Olay ters çevrilemez türdendi. Şekem kıza tecavüz ettikten sonra onunla evlenmek istemeseydi daha vahim bir durum çıkardı ortaya ama delikanlı Dina'ya abayı yakmış onunla evlenmek istiyordu. Bu bir çeşit kız kaçırma olayına benziyor değil mi? 17. ayetten anladığımız kadarıyla Şekem kızla yattıktan sonra onu kendi evinde tuttu. Ülkemizde de bazen böyle olaylar yaşanıyor değil mi? Kız kaçırılır ve kızın gönüllü kaçırılıp kaçırılmadığı bazen pek bilinmiyor. Şekem daha önce kıza aşık olmuş da ve kız da onu sevmiş de bu şekilde evlenebilirlerdi. Ama bunu da bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var, kıza tecavüz etmesiydi. İşte bunun kabul edilir bir yanı yoktur. Yakup'un neden suskun kaldığını tam olarak bilmiyoruz. Yakup'un amacı bu insanlar arasında yaşamak, onlarla kaynaşmaktı. Suskun kalmakla olayların hangi yöne doğru gideceğini izleyebilir ve olayları olumsuz şekilde etkilemiş olmazdı. Bir çeşit diplomatik girişimdi bu. Kızın ırzına geçen gencin babası Hamor, Yakup ile konuşmaya gelmişti. Herhalde Dina'yı oğluna isteyecekti ama Yakup'un oğulları işi kolayca bu sonuca bağlamak niyetinde değillerdi. Belki de Yakup aile reisi olarak Hamur'un teklifini kabul etmiş olsaydı, az sonra yer alacak olan çirkin olay gelişmezdi. Yakup kararsız ve suskun kaldığı için her şey sınırından çıkacaktır. Yakup'un oğulları kırdan gelince Hamur onlara, "Oğlum, Şekem'in gönlü kızınızda," dedi. "Lütfen onu oğluma eş olarak verin. Bizimle akraba olun. Birbirimize kız verip kız alalım." Yaratılış 34, 8 ve 9. ayetler. Evet, bir hata olmuştu. Bunun düzeltilmesi biraz zor olacaktı. Normal durumda Yakup kızını Şekem'e veremezdi. Çünkü Rabbin seçmiş olduğu bir soy olarak Dina'nın kiminle evleneceği önemliydi. Ama aynı zamanda kızın bu durumda Şekem ile evlenmesi daha iyi, daha uygun olacaktı. Tabii daha sonra gelişecek olan olayları önceden bilemeyiz. Gerek önemli saydığımız bir karar noktası olsun, gerekse önemsiz saydığımız bir gelişme olsun, her durumda Rabbin fikrini sormak her zaman kardeşim iyidir. Rab her şeyi başından sonuna kadar anında bilir. Yakup ve oğulları burada bir teklif ile yüz yüzeydiler. Rabbin yönlendirmesiyle hareket edecek olsalardı, daha sonraki çirkin olaylar gelişmeyecekti. Ne yazık ki durum vahim bir sonuca doğru ilerliyordu. Şekem'in babası Hamur, barışçı teklifini şöyle sürdürdü. "Bizimle birlikte yaşayın. Ülke önünüzde, nereye isterseniz yerleşin. Ticaret yapın, mülk edinin." Şekem de Dina'nın babasıyla kardeşlerine, "Bana bu iyiliği yapın, ne isterseniz veririm," dedi. "Ne kadar başlık ve armağan isterseniz isteyin. Dilediğiniz her şeyi vereceğim. Yeter ki kızı bana eş olarak verin." Yaratılış 34, 10, 12 ayetler arası. Görüyoruz ki durum Yakup'u tedirgin etmeye başlıyor. Bu insanlar sadece Dina'yı gelin olarak almak istemiyorlar, aynı zamanda Yakup'un ailesiyle içli dışlı olma düşüncesindedirler. Yakup ile oğulları bu noktada kesin bir hayır diyebilirlerdi. Evet, kızın Şekem ile evlenmesi bu şekilde lekeli kalmasından daha iyiydi, ama Rabbin yolunda yürümeyen kişilerle kız alıp vermek Rabbin hesap defterinde olamazdı. Yakup'un oğulları zararın bu noktasında geri dönmeliydiler, ama kız kardeşleri Dina'nın ırzına geçildiği için Yakup'un oğulları Şekem'le babası Hamur'a aldatıcı bir yanıt verdiler diyor 13. ayette. Bir babanın oğulları üzerinde ne kadar etkisi olmalı? Buna siz karar vereceksiniz. Ama bu noktada Yakup'un oğulları Şekem'in babası Hamur'u aldatırken Yakup bir şeyler söylemeliydi. Ailenin reisi olarak oğullarının art niyetini bilip bunu önlemeliydi. Yakup'un oğulları çirkin tasarlarını gerçekleştirmek için Hamur'un teklifine karşı şöyle dediler. "Olmaz, kız kardeşimizi sünnetsiz bir adama veremeyiz. Bizim için utanç olur." 14. ayet. Dinciliğin, kalıpçılığın kara yüzünü ortaya çıkaran bir girişimdir bu. Ortada kocaman bir günah var. Şekem bir kızın ırzına geçti. Kızın ailesi soy olarak Rabbin seçtiği bir halk. Bunun belirtisi olarak erkek çocuklar sünnet ediliyor. Sünnetin anlamı, sünnet edilen kişinin Rabbin yolunda yürüdüğüdür. Bunlar ise ne yapıyorlar? İşlenen günahı kendileri cezalandırmak için Rabbin kurduğu kutsal bir antlaşmanın belirtisi olan sünnet işaretini kullanıyorlar ve bununla insanları aldatıp onları cezalandırmak istiyorlar. Bence bu yaklaşım imansız bir soyun yaklaşımından daha kötüdür. Rabbin yolunda yürümeyen kişiler hiç olmazsa gösterilmesi gereken merhametten ve hoşgörüden yoksun şekilde hareket ederler. Ama Yakup'un oğulları babalarından öğrenmeliydiler. Öç almak onlara ait değildi. Gerçekten cezayı Rab verir. Bunlar ise öç almak için planlar kurmuşlardı. Bu tasarlarını gerçekleştirmek için de sünnet işaretini kullanıyorlar. Evet, sünnetli soyun sünnetsizlerle evlenmesi istenmiyor, ama yine de başka bir yol bulunabilirdi. Yakup'un oğulları itirazlarını sürdürdüler. Ancak şu koşulla kabul ederiz dediler. Bütün erkekleriniz bizim gibi sünnet olursa birbirimize kız verip kız alabiliriz. Sizinle birlikte yaşar bir halk oluruz. Eğer kabul etmez, sünnet olmazsanız kızımızı alır gideriz. Yaratılış 34, 15-17 ayetler arası. İşte değerli dostum, günümüzdeki bazı durumlara hitap eden bir olay var burada. Sünnet olursanız bize katılabilirsiniz teklifi dini çevrelerde hala kullanılmaktadır. Bizim dinimize ait olmak isterseniz şehadet getirmek yeter. Erkekler ise sünnet edilmeli. Ya da bizim dinimize katılmak isterseniz vaftiz olmanız yeter gibi tasarılar boştur. Hangi din olursa olsun, o dinin üyesi olabilmek için bir çeşit törene katılmak yetmez. Yürekten kaynaklanan bir inanç gerekir. Zaten inanç konusunda dinler her zaman yetersiz kalır. Herhangi din olursa olsun, hiç fark etmez. Rabbimizin bizden istediği dini kalıplara uymak değil, yürekten ona iman etmektir. Çok kez yayınlarımızı dinlemekte olan vatandaşlarımızdan mektuplar alıyoruz. Bazen bize soruyorlar, Hristiyan olmak için ne yapmalıyım? Vaftiz olursam bu tören beni Hristiyan yapar mı? O zaman nerede vaftiz olmalıyım? Değerli dostum, şimdi beni iyice dinleyin. Bu gibi dış belirtiler insanı Rabbin izleyicisi yapamaz. Dış belirtiler boş şeylerdir. Sünnet, Yahudilerde ve bazı dinlerde dini bir uygulamadır ama Avrupa ve Amerika'da sağlık açısından sünnet olanlara ne diyeceğiz? Şunu demek istiyorum. Dış belirti ne olursa olsun insanın içini, yüreğini değiştirmez. Ancak yüreği değişen birisi içindeki değişikliği göstermek için bir dış belirtisi kullanabilir. Bazen de dinleyicilerimiz Hristiyan olmak için bir haç istiyorum. Bulunduğum yerde bulunmuyor. Lütfen bana bir haç gönderebilir misiniz diye mektuplar yolluyorlar. Yine söylemeliyim. Bir kişiyi Mesih'in izleyicisi yapan boyuna asılan bir haç değildir. Aslında bu gibi şeyler gösteriş, boş ve saçma sapan şeylerdir. Mesih imanlısının hayatı, yaşam tarzı kime ait olduğunu zaten kanıtlayacaktır. Bir din olarak Hristiyan olmayı amaçlamak boştur. Ama İsa Mesih'in izleyicisi olmak apayrı bir yaklaşımdır. Yürekte bir değişiklik olmadan hayat değişmez değerli kardeşim. Şimdi Yakup'un oğullarına dönelim. Dina'nın ırzına geçen Şekem'in babası Hamor, oğlu ile Dina'nın evlenmesini teklif edince bunlar planlar kurmaya başladılar. Planda Hamor'un ev halkı içindeki tüm erkekler sünnet edileceklerdi. Bu öneri Hamor'la oğlu Şekem'e iyi göründü. Ailesinde en saygın kişi olan genç Şekem öneriyi yerine getirmekte gecikmedi. Çünkü Yakup'un kızını aşıktı diyor Yaratılış 34, 18-19 ayetlerde. Bu delikanlı Şekem'i sevmemek imkansızdır. Kıza sırılsıklam aşık olmuş. Ailesi içerisinde sevilen ve sayılan bir kişi. Ve kızı sevdiğinden dolayı da hemen yapılan öneriyi, sünneti kabul ediyor ve sünnet oluyor. Hamor'la oğlu Şekem durumu kent halkına bildirmek için kentin kapısına gittiler. Bu adamlar bize dostluk gösteriyorlar dediler. Ülkemizde yaşasınlar, ticaret yapsınlar. Topraklarımız geniş, onlara da yeter, bize de. Birbirimize kız verip kız alabiliriz. Yalnız şu koşulla bizimle birleşmeyi, birlikte yaşamayı kabul ediyorlar. Bizim erkeklerin de kendileri gibi sünnet olmasını istiyorlar. Böylece bütün sürüleri, malları, öbür hayvanları da bizim olur, değil mi? Gelin onlarla anlaşalım, bizimle birlikte yaşasınlar. Yaratılış 34, 20-23 ayetler arası. İşte şimdi işin iç yüzü ortaya çıkmak üzeredir. Acaba Şekem gerçekten Dina'ya aşık mıydı yoksa Yakup'un malına mülküne göz mü dikmişti? Bunu tam olarak bilemiyoruz. Ancak ayette böylece bütün sürüleri, malları, öbür hayvanları da bizim olur dediğini görüyoruz. Ancak delikanlının kıza aşık olduğunu okuyoruz. Ama onunla evlenebilmesi için hem kendisi hem de ailesinin öbür erkekleri sünnet edilmeliydiler. Belki de onları ikna etmek için mal konusunu ortaya atmıştı. Kent kapısından geçen herkes Hamor'la oğlu Şekem'in söylediklerini kabul etti ve kentteki bütün erkekler sünnet oldu diyor 24. ayette. İman etmeyenleri sünnet etmek mümkün olduğu kadar bir sahtelikti. Bu iman etmeden kiliseye katılmaya benzer. Bu sünnet olayından sonra 3. gün erkekler daha sünnetin acısını çekerken Yakub'un oğullarından ikisi, Dina'nın kardeşleri Şimon ve Levi kılıçlarını kuşanıp kuşku uyandırmadan kente girdiler ve bütün erkekleri kılıçtan geçirdiler diyor 25. ayette. İşte değerli dostum, aşağılık ve çirkin bir eylemdi bu. Şimon ile Levi kızın öz kardeşleriydi. Yani aynı anne ve babanın çocuklarıydılar. Amaçları kız kardeşlerinin öcünü almaktı. Hiçbir neden bu katliama geçerli bir gerekçe sağlayamaz. Dina'nın istikbali yok olmuş, aile namusu çamura batmış ya da Hamor ailesi Yakub'un malına göz dikmiş. İstediğiniz kadar neden sıralayabilirsiniz. Bu insanların bu şekilde katledilmesi tamamen yanlıştı. Bu olay İsrail halkının tarihine yüz karası olarak geçecektir. Hepsini öldürmüşlerdi. Hamor'la oğlu Şekem'i de öldürdüler. Dina'yı Şekem'in evinden alıp gittiler. Sonra Yakub'un bütün oğulları cesetleri soyup kenti yağmaladılar. Çünkü kız kardeşlerini kirletmişlerdi diyor Yaratılış 34:26-27 ayetler. Şimdi sanki herkes çılgına dönmüştü. İki kardeşin yaptığı yetmiyormuş gibi öbür kardeşler de olaya katılıp aç gözlülüklerini sergilediler. Değerli dostum, Lavan'ın yanındayken ondan öğrendikleri bu aç gözlülük birden kendisini ortaya koymuştu. Kentteki ve kırdaki davarları, sığırları, eşekleri ele geçirdiler. Bütün mallarını, çocuklarını, kadınlarını aldılar, evlerindeki her şeyi yağmaladılar. Yakup, Şimon ve Levi'ye, bu ülkede yaşayan Kenanlılarla Perizlileri bana düşman ettiniz, başımı belaya soktunuz dedi. Sayıcı azız, eğer birleşir, bana saldırırlarsa ailemle birlikte yok olurum. Yaratılış 34:28-30 ayetler arası. Şimdi Yakup'un sözlerine dikkat ediniz. Bu adam oğullarını azarlıyor ama neden? Çünkü bu olay sonucu Yakup'un başı belaya girecekti. Yakup onları yapmış oldukları kötü işten dolayı azarlamıyor. Bence burada Yakup'un olaya yanlış gözlüklerle baktığı ortaya çıkmakta. Onları işledikleri günahtan dolayı azarlamalıydı. Biz de değerli dostum çok kez günaha yanlış açıdan bakarız. Günah işlediğimiz zaman neyi düşünürüz? İşlediğimiz günahın çirkinliğini mi, yoksa ortaya çıkaracağı sonuçları mı? Dostum, sen günaha hangi açıdan bakıyorsun? Getireceği sonuç açısından mı, yoksa günahın çirkin bir şey olduğunu bildiğinden dolayı mı? Bazı kişiler var, adaletsizlik yapıldığını görüyorlar ama başına bela açabilir düşüncesiyle buna göz yumuyorlar. Tanıdıklar, yakın arkadaşlar ne diyecek ya da dışlanma korkusuyla susuyorlar. Bu gibi insanlar doğru ile yanlış arasında bir ayrım yapamıyorlar. Neden? Çünkü değer yargıları kendi çıkarlarına göre ayarlanmış da ondan. Bana zarar getirecekse ağzımı açmam felsefesiyle yaşar bu gibileri. Tanrı bu gibi korkak insanlara acısın. Hele Mesih İsa'ya iman etmiş birisinin bu şekilde davranması gerçekten üzücüdür, bir skandaldır. Mesih'in izleyicileri olarak günahın örtbas edilmesine asla izin vermemeliyiz. Ne kendi hayatımızda ne de başkalarının yaşamında. Rabbin çocukları olarak sözlerimizi ve hareketlerimizi her zaman Tanrı'nın sözüne göre ölçmeliyiz. Başka insanların değer yargılarına göre değil. Yakup kendi konumunu düşünerek adımı çamura batırdınız diye yakındı. Şimon'la Levi kız kardeşimize bir fahişe gibi mi davranmalıydı diye karşılık verdiler diyor 31. ayette. Bayağı çürük bir sebepti bu. Ta baştan ölç almayı kafalarına sokmuşlar. Şekem'in ne gibi bir amaç güdüğünü öğrenmeye fırsat tanımadan katliamı gerçekleştirmişlerdi. Delikanlıya fırsat tanımalıydılar. Dina ile evlenseydi belki de durum düzeltilebilirdi. Bence iki seçenek vardı. Şekem ile evlenmek ya da evlenmemek. Bu iki seçenekten başka bir şey yapılmamalıydı. Adam öldürmek, değerli dostum, çok kötü bir şeydi. Katilliktir, caniliktir. Durum ne olursa olsun hiçbir zaman adam öldürmeyeceksin. Bu Tanrı'nın buyruğudur değerli dostum. Adam öldürmek nedeni ne olursa olsun bir katilliktir, bir cinayettir. Rabbin sözü durum ne olursa olsun adam öldürmeyeceksin diyor. Paulus Roma'daki imamlara şöyle yazdı. Ey sevgililer, hiçbir zaman öç almayın. Bırakın Tanrı'nın öfkesi alsın öcünüzü. Çünkü kutsal kitapta şöyle yazılıdır. Rab öç alma hakkı benimdir, karşılığını ben vereceğim diye buyuruyor. Ama düşmanın acıkmışsa onu doyur. Düşmanın susamışsa ona içecek bir şey ver. Çünkü bunu yapmakla onun başı üstüne kızgın korlar yağmış olursun. Kötülük seni alt etmesin, kötülük seni yenmesin ama sen kötülüğü iyilikle yen. Romalılar 12-19-21 ayetler arası. Tabi Yakup'un oğullarının elinde o zaman kutsal yazılar yoktu. Ama vicdanları onları suçlamış olmalıydı. Biz Mesih imanlarına gelince kutsal yazıları biliyoruz. O zaman az önce okuduğum buyruğa göre hareket etmemiz gerekir değerli dostum. Mesih imanlısı için öç almak, kin gütmek söz konusu olamaz. Herhangi bir durumda öç almaya kalktığımız anda Rabbin yolundan açık konuşayım, Rabbin yolundan sapmış oluruz. Bir açıdan bu hareketimizle Rabbe güvenmediğimizi de gösteriyoruz ve ona işi kendim halledeceğim diyorum. Tanrı'nın buyruğuna karşı geliyoruz böylece eğer durumu kendi elimize alırsak. Yakup ile oğulları sınırlı bir göksel açıklamaya sahiptiler. Kendimizi onlarla kıyaslayamayız. Tabii ki yaptıkları o çirkin işi hiçbir koşulla onaylayamayız. Bu işi neden yaptıklarını anlayabiliriz ama göz yumamayız. İşte bir kez daha Yakup değerli dostum kötü tohumların ürününü biçmeye hazırlanıyordu. Tanrı'nın sözü insan ne ekerse eninde sonunda ektiğini biçecektir diyor. Ve Yakup da ileride yaptıklarının karşılığını biçecektir.